Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün İstanbul'un, sadece İstanbul demeyelim, bazı büyük şehirlerinde şehirlere de katkısı çok büyük elbette. Saraylardan bahsedeceğiz. Bir saray dediğiniz zaman bugün artık tarihi turistik açıdan gezilip görülecek yer gibi değerlendiriyoruz. Bazen de konuşuyoruz sizinle, iyi ki var, yoksa bu kadar turist nereyi gezecekti diye.
Nereyi gezeceklerdi, ele güne karşı, evet.
Bazen şimdi kullanılıyor da, mesela Dolmabahçe Sarayı'nda bir çalışma ofisi var Cumhurbaşkanımızın. Orada konuk ağırlıyor, devlet başkanlarını ağırlıyor. Bütün bunlar böyle bakıldığında aslında yaşıyor olması güzel geliyor bana.
Elbette, bir kere saray ne demek? Şimdi saray dendiği zaman Adliye Sarayı, Simit Sarayı, efendim saray çok çeşitli manada kullanılıyor. Fakat fıkrada anlatılır. Dalkavuğa demiş ki padişah veya hükümdar sultan, sen demiş niye böyle demiş konuşurken hep işte ev mev, yemek memek, elbise melbise, saray maray diyorsun. Bunun sebebi ne demiş? Kolay demiş dalkavuk. Elbise sizin giydiğiniz, melbise bizim giydiğimiz. Yemek sizin yediğiniz, memek bizim yediğimiz. Saray sizin eviniz, maray bizim evimiz. Padişah rahmetli babanız, madişahta siz demiş.
Eyvah.
Şimdi dalkavuğun böylesi de olmaz ama bu tabii hoşuna gidiyor hükümdarların. Şimdi saray maray. Şimdi saray demek, teknik olarak Farsçadan gelme bir kelime, hükümdar ve ailesinin oturduğu eve derler. Bu istediği kadar muhteşem olsun veya mütevazi olsun hiç fark etmez. Eğer bir binada hükümdar ailesinden birisi oturuyorsa, bu padişahın, hükümdarın kendisi, karısı, annesi, kızı, oğlu hiç fark etmez. Oraya saray denir. Nitekim Osmanlılar zamanında padişahın oturduğu yere saray dendiği gibi, padişahın oğullarının ve kızlarının oturduğu yerlere de saray derlerdi. Mesela Erenköy'ünde sultan köşkleri vardı. Onlara işte Fatma Sultan Sarayı derlerdi. Veya mesela Boğaz'da yalılar vardı, Kuruçeşme'de. İşte Naile Sultan Sarayı, Naciye Sultan Sarayı derlerdi. Saray kelimesinin bir teknik manası var. Hükümdar ailesinin oturduğu yer. Bir de saray bizim tabii imajımızdaki bir manası var. Çok ihtişamlı,
gösterişli.
Ancak hükümdarların oturabileceği kadar ihtişamlı, gösterişli yerlere de saray derler. O saray gibi evin var tabiri biliyorsunuz buradan geliyor. Şimdi Osmanlılar'da, bütün monarşilerde olduğu gibi, hükümdarın oturduğu yere saray diyoruz. Selçuklu sultanların oturduğu binalar günümüze intikal etmemiş. Bunlardan Konya Sarayı'nın bir duvarı Alaaddin Tepesi'nde, Alaaddin Camii'nin önünde muhafaza altındadır. Düşünün, saray gitmiş, bir duvarı kalmış. Şimdi ecdadımız en çok bina yapımında ehemmiyet verdiği şey muhallet, ebedi binalar olmuş. Yani insanların umumuna fayda veren binalar olmuş. Bunların başında cami, medrese, hastane gibi, köprü gibi, çeşme gibi binalar geliyor. Bunları çok metin, mukavemetli yapmaya çalışmışlar. Bunlarda estetikten ziyade kullanışlılığa ve sağlamlığa ehemmiyet vermişler. Ama bunun yanında da estetik olarak da her birisi günümüze intikal etmiş olanlarından, en azından bunu söyleyebiliyoruz ki, birer sanat şaheseridir. Bunun dışında ecdadımız kendi oturdukları binalara kadar ehemmiyet vermemiş ve bunun neticesi olarak günümüze eskiden kalma sivil mimari numuneleri çok nadirdir. Çok, inanılmaz nadirdir. Yani 13-14. asırdan günümüze hiç ev kalmadığı gibi, düşünün, İstanbul'un en eski sivil mimari yapısı 16. asıra tarihlenir. Doğruysa eğer İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet'teki, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı İstanbul'un en eski sivil mimari numunelerindendir. O da 17. asıra tarihleniyor, ahşap. Bunun dışındakilerin çoğu yıkılmış. Bunlardan bir kısmı ahşap olduğu için yanmış. Bir kısmı ahşap, taş, zelzelelerde, depremlerde yıkılmış. Bir kısmı da artık ihtiyaçlara kifayet etmediği için ortadan kaldırılmış. Bu bir eksiklik bizim için. Bunların bazen resimlerini, gravürlerini, rölevelerini veya en azından tasvirlerini eski kitaplardan,
evet, anlatımları var,
görüyoruz. Şimdi Osmanlı padişahları ilk fetihte Bursa Sarayı'nın bir kısmı bugün günümüze intikal etmiştir. Bursa Sarayı'nın tasvirleri eski kitaplarda var. Çünkü 1856 zelzelesine kadar Bursa Sarayı'nın bir hayli kısmı ayaktaydı. Çoğu yıkılmıştı ama Bursa'da çok zelzele mıntıkası olan bir yer.
Peki bir şey soracağım. Şimdi hani bu kadar eski bir saray ve bizim için önemli Bursa eski başkentlerden bir tanesi. 1800'lü yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun hala öyle ya da böyle gücünün yerinde evet. olduğu dönemler. Neden restore edilmemiş ya da neden ayakta tutulmak için çaba harcanmamış?
Şimdi 19. asır bütün dünyada restorasyon fikrinin çok fazla teşekkül etmediği bir devir. Bu devirde eski binalar ancak kullanılacağı kadar işe yarıyor. Kullanılmayan binalar ortadan kaldırılıyor, yıkılıyor. Malzemesi işe yarıyorsa onunla yeni bina yapılıyor. Yani biz bunu muhafaza edelim, bunun tarihi bir değeri vardır, hatırası vardır, çok düşünülmüyor. Bütün dünyada böyledir.
Mesela padişah ailesinden Bursa'ya gidildiğinde yaşanabilecek, kalınabilecek bir yer gibi de düşünülebilir.
Padişah ailesinin öyle çok fazla sağa sola gidişi gelişi yoktur. Biliyorsunuz Osmanlı padişahlarından Edirne dışında Anadolu'yu ilk ziyaret yapan Sultan Mahmut'tur. Hele hanımların, hele padişah kızlarının, oğulların öyle Bursa'ya gitmeleri, Edirne'ye gitmeleri, Manisa'ya gitmeleri zaten o zamanın şartlarında mutasavvar değil, tasavvur edilemiyor. Ancak Sancakbey'i olan şehzadeleri Manisa'da, Amasya'da kendi evleri var. Onlara da saray deniyor. Şehzadenin, Sancakbey'inin sarayı deniyor. Bunlar bile günümüze intikal etmemiştir. Bunlar muhtemelen şehrin kalesinde garnizonunda çok da ihtişamlı olmayan mütevazi bir
yaşam alanları.
Evet, rezidanstı. Burada yaşadılar şehzadeler. Sonra kale yıkıldığı zaman veya kullanılmaz hale geldiği zaman ortadan kalktı. Bursa Sarayı da böyle. 1856 yılına kadar hala ayakta durduğunu biliyoruz ve 56'da tamamı yıkılmış. Bugünümüze birkaç duvarı intikal etmiştir. Belediye son zamanlarda bu sarayın eski haliyle tekrar ihyasına çalışmaktadır. Bunun bir benzeri Edirne'de vardı. Edirne Sarayı'nın da aktif olduğunu biliyoruz. Çünkü padişahların bilhassa 17. asır padişahları sık sık Edirne'ye giderler. Edirne'de kalırlardı. Edirne İstanbul'un sayfiyesidir. Ve aynı zamanda da ormanlara yakın olduğu için av imkanı sunar. Ve bir de fetihlerin çoğu batıya doğru olduğu için padişahların ekserisi burada oturmayı tercih etmişler. Sadece Edirne'de değil, mesela Dimetoka'da bir saray var. Sultan II. Bayezid Dimetoka'da doğmuştur. Fatih Sultan Mehmet orada çok oturdu. Bugün Yunanistan hududunda da, Yunanistan tarafında kalıyor. Hatta orada yaşamak ve orada ölmek için oraya giderken yolda vefat etmiştir. Yani eğer varabilseydi doğduğu yerde de vefat edecekti ki Osmanlı tarihinde çok nadirdir. Sofya Sarayı var. Padişahlardan Sofya'da oturanlar olmuştur. Ama Edirne Sarayı çok aktif.
Sofya Sarayı yok mesela
yok,
şu anda değil
yok.
mi?
Yok, zaten Bulgarlarda ne kaldı ki? Ama mesela Edirne Sarayı'nın yakın zamana kadar durduğunu biliyoruz. Balkan Harbi'nde Edirne düşmeden önce Edirne Sarayı'nın büyük bir kısmı ayaktaydı. Ve askeri maksatlarla kullanılıyordu. Artık yani padişahların evi olmaktan çıkmıştı. Taş bir binaydı. Balkan Harbi'nde Bulgarların yaklaşması üzerine burası havaya uçuruldu. Yani mühimmat, askeri mühimmat Bulgarların eline geçmesin diye böylece sarayın da büyük bir kısmı ortadan kalktı. Bu saray belki Sultan Murad-ı Hüdavendigar'ın kime Edirne'yi fetheden odur. Oturduğu saray değildi belki. Ama onun oturduğu yerde belki de onun malzemesi de kullanılarak, belki ondan kalma kısımlar da olarak sonraki asırlarda gözden geçirilmiş. Mimar Sinan'ın ciddi bir rolü var. Daha sonra 17. asırda tamir edilince o da ortadan kalktı. Şu anda Edirne Sarayı'ndan bir kule durmaktadır. Orası da kısmen bazı unsurları tamir ediliyor. Daha doğrusu yeniden yaptırılıyor. Gelelim İstanbul'a. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul fethedildiğinde iki tane saray var. Bizanslılar imparatorların oturduğu. Birisi Yazlık Saray. Bugünkü Ayvan Saray'da Blaherna Sarayı. Biz Tekfur Sarayı diyoruz. Dört duvarı ayaktadır. Hı hı. Bir tamir etmişler Allah
Şimdi
razı olsun.
Evet, restore etmişler.
Alüminyum çerçeveler falan takmışlar. Yani bir köylü bir ustaya verseler bundan daha güzel restore ederdi diye tahmin ediyorum. En azından der ki ya bu taş eski binaya alüminyum olmaz. Belki şimdi değiştirmişlerdir neyse. İkincisi Prokaron Sarayı. Bugün duvarlarını görüyoruz sahil yolundan giderken pencereleri falan duruyor. Sultan Fatih geldiğinde burayı yıkılmıştı. Tekfur Sarayı vardı. Sultan Fatih bir müddet Tekfur Sarayı'nda oturdu. Sonra bugün Bayezid'de üniversitenin olduğu yerde bir saray inşa ettirdi. Basit bir saray inşa ettirdi. Çünkü enteresandır Fatih Sultan Mehmet uzun zaman İstanbul'a Edirne'ye gitti geldi. Yani İstanbul fethinden sonra hep İstanbul'da oturmadı. Bir müddet yani dedi.
Bu kadar hayal kurdu bu şehri, evet, için daha çok oturmuştur diye düşünür
Fatih Sultan Mehmet gibi insanların oturayım sefa süreyim diye zaten bir derdi yok. O İstanbul'un fethi hem dini bir misyon hem milli bir vazife olarak fethetmiştir. Yani gideyim de İstanbul'un sefasını süreyim diyecek hali yok. Bir müddet Edirne'de oturmuş ama eski saray denilen bugünkü Topkapı Sarayı'nın Bayezid'de üniversitenin olduğu yer tamamlanmış.
Üniversite binası, rektörlük binası.
Çok yenidir o. Hı. O Sultan Mahmut devrinde yapıldı. Seraskerlik.
Neredeydi
Onun yerindeydi.
Aynı yerde.
Onun yerindeydi. Seraskerlik yapılırken onu anlatayım. Bu sarayda oturdu Osmanlı padişahları ve daha sonra Fatih burayı beğenmedi. Çeşitli sebeplerle bugünkü Sarayburnu'nun olduğu yere bir köşk yaptırdı. Burası Çinili Köşk adıyla hala duruyor. Eski sarayda otururdu Bayezid'de. Arada oraya giderdi. Padişahlar çok yeri gezer, hükümdarlar. Bulundukları yerde kalırlar, otururlar, dinlenirler. Yani orada küçük küçük binalar yapılır. Pavyon derler eskilerin tabiriyle. Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim zamanında bu Çinili Köşk'ün arkasına, yani bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu yerlere binalar yapıldı. Ve artık padişahlar eski sarayı terk ettiler. Buraya taşındılar. Buraya yeni saray. Sarayı Cedid-i Amire, öbürüne de Sarayı Atika Amire, eski saray dendi.
Şimdi şu anda Topkapı Sarayı dediğimiz yerde daha önce aslında bir saray vardı. Biraz daha Sarayburnu tarafına
evet,
bakan yerde.
Yıkılmıştı.
Ama burası boş muydu?
Boştu. Harabeler vardı. Burası çalılar kaplamış. Ormanlık hale dönüşmüştü. Önce Çinili Köşk yapıldı Fatih zamanında. Sonra Sultan II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanında ilave binalar yapıldı. Artık padişahlar ekseri vakitleri burada geçirdiler. Daha doğrusu ofis olarak oraya binalar yaptılar. Yani akşamları eski saray denilen Bayezid'de kalıp sonra buraya gidiyorlardı.
Çalışma
gündüz.
Ofisi gibi evet. Öyle mi?
Sonra yavaş yavaş burada da kalmaya başladılar.
Yani harem yoktu öncesinde.
Harem yoktu. Sonra yavaş yavaş buraya da burada da kalmaya başladılar. Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtiğinde de bu böyle devam etti. Fakat burada bir yangın oldu. Bu yangın üzerine Topkapı Sarayı yeniden imar edildi. Ve Kanuni Sultan Süleyman haremi de buraya taşıdı. Çünkü eski sarayda harabe olmuş, tamirat icap ediyordu. Bir daha oraya dönmediler. Artık Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren saray hep Topkapı'da yaşamaya başladı. Topkapı denme sebebi deniz tarafındaki kapıda bir top bulunmasıydı. Yani gelen geçen gemilere karşı emniyet için, aynı zamanda bu Ramazan ve bayramın ilanı için sonraki yıllarda kullanılmıştır. Selam topu. Bundan dolayı halk ona Topkapı Sarayı, Topkapılı Saray dediler. Topkapı Sarayı'na dönüştü. Oranın adı Saray-ı Cedid, yeni saray. Öbürü eski saraydır. Yeni olunca biliyorsunuz o eski oluyor. Sultan II. Selim zamanında yine bir yangın sebebiyle Topkapı Sarayı bugünkü haline dönüştürüldü. Mimar Sinan'ın büyük bir emeği vardır. Şu andaki Topkapı Sarayı büyük ekseriyetle Sultan II. Selim'den kalmadır. Vefatı da bu sebeple olmuştur. Hamam dairesini gezerken ayağı kaymış, düşmüş, beyin kanaması geçirmiş ve vefat etmiştir. Ama Jöntürk tarihçilerine sorarsanız hamamda bir kadını kovalarken sarhoş halde düşmüş, ölmüştür. Hadise nasıldır?
180 derece.
Popüler tarihçiler tarafından, yani vaktiyle şimdi filmcilere kızıyorlar. Tarihi hadiseleri tahrif ediyor diye. Vaktiyle bunu tarihçiler yaptı. Şimdi siz bunların yanlışlarını söylediğiniz zaman siz kınanıyorsunuz. Nasıl olur? Tarihi değiştiriyorsun, tahrif ediyorsun
ama
diye.
Ama şimdi reyting dediğimiz şey televizyonlar için geçerli olan. Demek ki o zaman tarihçiler için de geçerliymiş.
Şimdi tabii Sultan II. Selim'in yani yanmış olan bir hamamın yeniden yapılmış halini teftiş için gezmesinde ölmesiyle, hamamda sarhoş bir halde bir kızı kovalarken ölmesi arasında elbette ki
reyting
farkı var. Yani bunu takdir edersiniz ki, ama tarih hakikatlerdir yani. Siz ne kadar değiştirirseniz dünya yine dönüyor, Galile'nin dediği yani.
Peki bir şey söyleyeceğim şimdi hazır bu konu açılmışken. Şimdi kitaplar ne yazarsa yazsın, bir de belgeler var.
Evet.
Yani asıl bakmamız gereken kaynaklar.
İkisi birden. Çünkü belgeler de hazırlayanın iradesini, temayülünü aksettirir. Yani belgeler %100 güvenilir değildir. Kim hazırlıyor belgeyi?
Ama birkaç belgeyle.
Hükümet ajan. Evet, çok belge bir hadisenin daha en azından belgelerde tarafsız olabilecek unsurlar, tarihler mesela, isimler bizi daha çok gerçeklere götürür. Ama şunu hiç unutmamalı ki belgeler, vesikalar, resmi vesikalar her zaman hükümetin, devletin, resmi ideolojinin hazırladığı evraklardır. Buna bir kere bunu bilerek bakmalıdır.
Yaklaşmak.
İkincisi, kronikler, yani tarih yazarları elbette ki temayülleri, mensup oldukları şahsiyetlerin bakış açısından bakarlar. Türk bir tarihçi ile devşirme bir tarihçi hadiselere farklı bakar. Türk tarihçiye göre devşirme vezirler kötüdür. Devşirme tarihçiye göre Türk vezirler beceriksizdir. Şimdi siz bir tanesini okursanız yanlış bir neticeye varırsınız. İkisini birden okuyacaksınız. Bunu biraz yutuşlayacaksınız. Tabii tarihten anlamak için veya netice çıkarabilmek için biraz insan psikolojisi bilmek lazım. Zaten psikoloji herkes için mutlaka bilinmesi gereken bir ilimdir. Anneler, babalar, işçi çalıştıranlar, herkes için. Psikoloji demek insan tabiatını bilmek demek, ilmi siyaset bilmek demek. Bu eski medreselerde çok okutulan, ehemmiyet verilen bir ilim. Buna göre bakmak lazımdır. Vesikalarla beraber kronikleri ve çok subjektif olmakla beraber hatıratları, müzekkiratı bir arada değerlendireceksiniz. Ondan sonra bir neticeye varacaksınız. Tek kişinin söylediği, hele hele bu o devri bilmeyen, asırlar sonra yaşamış birisi ise hiçbir vesikaya istinad etmiyorsa, o zaman bu tarih değil, bir romandır, hikayedir. Romanlar bile tarihi hakikatleri mümkün mertebe sadık kalma hassasiyeti gösterir. Ekstra şahsiyetlerle, fiksiyonlarla, faraziyelerle romanı zenginleştirirler. Bizde o faraziye gerçeklerin üzerine kurulduğu için problem çıkıyor filmlerde ve romanlarda. Gerçek aynen kalmalı. Yanında bir faraziye, hadise, hikaye kurmalısınız. Fiktif şahıslar.
Ama onu da seyredenin ya da okuyanın mutlaka hangi gözle okuduğu da önemli. Bir roman okuduğunu, bir film bir dizi seyrettiğini insan bilmeli ve biraz tarihten anlamalı. Evet, ama burası eklenmiş, yani bir kurgu yapılmış işte, ama tarihte de bu böyledir.
Ama bir de gerçekler var. İnsanlar gördüklerine tabidir. Hiçbir zaman işi arayıp sormak, soruşturmak endişeleri yoktur. Biz hukuk fakültesindeyken bunlara mesela halkın gözüyle hadise, hukukçunun gözüyle hadise. Şimdi bir hadise cereyan ediyor. Halka soruyorsunuz. Halkın o hadise hakkındaki değerlendirmelerine bakıyorsunuz. Halbuki işin aslı tamamen farklı. Halk gördüğüne tabi oluyor ve hemen hükmünü veriyor. O yüzden halk psikolojisi biliyorsunuz çok tehlikelidir.
Doğru yönlendirmesi hemen, evet, lazım.
Ama İşi hukuki açıdan aldığınız zaman, yani tahkikat yaptığınız zaman bakıyorsunuz ki halkın gördüğüyle hiçbir tarafa örtüşmüyor. İşte insanlar da filmlere ve romanlara itibar ederek tarih öğreniyorlar. Sonra siz bunun hilafını söylediğiniz zaman siz çok ezber bozan, yıkıcı, bölücü oluyorsunuz. Evet.
Mesela diyelim ki bir film seyrediyorsunuz. Tarihi bir karakterden, evet, bahsediyor. İşte o karakterin tarihte ne zaman doğduğu, ne zaman öldüğü belli. Evet. Şimdi bir savaşa giriyor. Eli, kulağın, işte yüreğinde insanlar sevdi. Eyvah, bu bölümde ölecek, evet, mi? Halbuki onun tarihi belli yani.
Filmler o şeyi hasıl ediyor. Şeyin sonunu bilseniz bile filmin. Yani o iyi çekilmişse ya, sizi heyecanlandırıyor.
Ama gene de insanlar birbirine sormamalı. Bu bölümde ölecek mi?
Ölecek yani miydi? Evet, komik. Tamamen farklı bir hadise olduğu zaman da bunu adlandırmak zor. Yani aynı zamanda yaşamamış iki insanı bir araya getiriyorlar falan. Bunlar tabii film ve romanın cilveleri. Avrupa'da, bilhassa Amerika'da biliyorsunuz, tarihi roman ve film çok inkişaf etmiştir. Amerikalılar umumiyetle ilmi, entelektüel bakımdan geri oldukları için bunlar filmler ve romanlarla tarih öğretilir. Tarih de emniyetli. Orada mümkün mertebe sadık kalırlar tarihi hakikatlere. Tarihi şahsiyetlere sadık kalırlar. Başka şahsiyetlerle hikayeyi ve romanı, filmi canlandırırlar. Tarihi şahsiyetlerle de belki çok ufak, hani bir ressamın resim yaparken kendi hissiyatını aksettirdiği kadar bir, belki o şahsiyetin karakterinde reaksiyonlarını şey yapabilirler. Yani çok kötü bilinen bir tarihi şahsiyeti siz filmden sonra müspet bir şahsiyet olarak görebilirsiniz. Bu yönetmenin temayülüyle, ufak fırça darbeleriyle hasıl olur. Yani bir de bakış açısına göre değişir. Bir filmde Napolyon'u gaddar, kişilik bozukluğu olan bir adam olarak görürsünüz. Öte tarafta son derece romantik, iyiliksever, insani vasıfları ön planda olan biri olarak görürsünüz. Bu artık biraz da o işi yapanın, yönetmenin, romancının temayüllerine, eğilimlerine kalmış. Ama tarihi hakikatleri mümkün mertebe, evet, sadık kalmak, sizin dediğiniz gibi yapmadığı için insanlar, bu bir romandır ya boş ver, bu bir filmdir demediği için bekleniyor. Yani romancıdan ve film yapımcılarından bunu bekliyoruz. Mümkün mertebe tarihi hadiselere sadık. Ya yapamıyoruz dedikleri zaman, ya aşk Kanuni ile Hürrem arasına geçmesin. Kanuni ile Hürrem gene başrolde olsun ama esas filmin başrolü hiç kimsenin ismini bilmediği Ahmet'le Ayşe olsun. Onun üzerinden işi yürütün. Entrikalar onun üzerinden dönsün. İnsanlar onları seyretsin. Arka planda Kanuni olsun, Hürrem olsun. Onu da pek işte yapmıyorlar.
Evet, maalesef tercih edilmiyor. Şimdi, evet, saraylardan konuşuyoruz bugün. Özellikle bazı saraylar var ki hala ayakta. Topkapı, evet, Sarayı'ndan bahsettik. Şimdi Topkapı Sarayı'nı gezenler bilirler. Girdiğiniz andan itibaren Topkapı Sarayı'na sizi karşılayan bahçeler, duvarlar, kapılar ve ondan sonra küçük küçük farklı yapılar. Bir, evet, bahçeden başka bir yapının içinden bir bahçeye çıkarsınız. Sonra işte bu bir zaferin anısına yapılmıştır. Diğeri bir
Fethin hatırasına dikilmiştir.
Yapılmıştır. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman Topkapı Sarayı dediğimiz saray aslında gezilip görülecek pek çok küçük üniteden oluşmuş.
Bir mücemmadır eski tabirle, komplekstir. Birbirinden farklı mimari devrelere ve usluplara sahip binalardır. Ve 16. 17. asrın saray telakkisini aksettir. Avrupa'daki şatoları bir benzeridir. Bir nevi Osmanlı tarihidir içine girdiğinizden itibaren. Bu sebeple 19. asra gelindiği zaman artık bir devlet reisinin oturabileceği bir bina olmaktan çıkmıştır Topkapı Sarayı. Yani yeni sarayların arayışı içine girmeleri ve Topkapı Sarayı'nı terk etmelerinin sebebi budur. Topkapı Sarayı gerek artık rutubeti, hava sirkülasyonunun olmaması,
soğuk da bir yer aslında,
gerek
değil
soğuk
mi?
Olması çok eser, köşede olduğu için çok eser. Gerekse yıllar içinde lüzumlu lüzumsuz çok binanın eklenmesi. Yani bunları yıkmadan yenisini yapamıyorsunuz. Yıkmak ise tercih edilmemiş. Bu sebeple Sultan Mahmut ve nihayet Sultan Abdülmecit devrine gelindiğinde padişahlar tamamen Topkapı Sarayı'nı terk etmişler. Tabii Topkapı Sarayı terk edilmekle saray olmaktan çıkmamış. Yıkıntıya bırakılmamış. Topkapı Sarayı gene padişahın sarayıdır. Tahta çıkış merasimleri burada olur. Bayramlaşmalar burada olur. Hırka-i saadet ziyaretleri vardır. Ve en mühimi padişahların cenazeleri Topkapı Sarayı'nda yıkanır, teçhiz tekvin edilir ve namazı kılınır. Bu adet devam etmiştir. Yine mukaddes emanetler hazine dairesi Topkapı Sarayı'ndadır. Eski emektar harem halkı ve harem ağaları Topkapı Sarayı'nda emekliliklerini geçirirler. Burada yaşarlar. Burada hala
bir
aktiftir.
Önceki padişahın.
Evet. Eski saray bu işi görüyordu. Bir padişah tahta çıktı mı Topkapı Sarayı'na yerleşiyor. Şehzadedir, Amasya'dan, Manisa'dan geliyor. Onun dairesi var. Eski padişahın harem halkı ise yani onun cariyeleri eski saraya gidiyorlar. Orada emekliliklerini geçiriyorlar veya Topkapı Sarayı'na gidiyorlar. Çok yaşlılar Topkapı Sarayı'na. Ama bu tabii bu kadar mutlak değil. Bazen yeni padişah eski padişahın hareminden de kendi haremine gelen olabilir. Şey bırakıyor, açık kapı bırakıyor isteyen. Ama eskilerde ben efendime hizmet ettim. Artık ondan sonra ben başkasına hizmet edemem şeysi var. Onun için buna da müsamaha ediliyor bu vefa duygusuna. Onlar orada kalıyorlar.
Kısa bir ara verelim. Sonrasında yeni saraylar ve bunların İstanbul'a nasıl dağıldığını konuşalım. Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Topkapı Sarayı, yeni saray, eski saray, harem halkından, eski padişahın harem halkından kalmak isteyenler varsa kalır ama diğerleri eski saraya gider. Ama bu tabii Topkapı Sarayı'nın biraz önce söylediğiniz özellikleri sebebiyle artık ihtiyaca cevap vermiyor olması yaşam alanı olarak başka bir yer arayışını doğurmuş ve bu özellikle son dönemde kendini daha da hissettirmiş.
Aslında 18. asırdan itibaren, Lale Devri'nden itibaren padişahların İstanbul içinde istirahat köşkleri yaptığını biliyoruz. Mesela Kağıthane'de Sadabat Köşkü, Sultan 3. Ahmet zamanında yapılmış.
Bunlar kalınan köşkler mi yoksa günübirlik
bunlar
mi?
Bunlar kalınabilir ama kalınan köşkler değildir. Bunlar günübirlik gidildiği zaman padişahın istirahat ettiği, yemek yediği, namaz kıldığı, efendim veya bir misafir varsa onu kabul ettiği, çok mecbur kalınırsa bir gece belki kalınabildiği bir yerde. Çünkü padişahın mahiyetinin buraya sığması mümkün değildir ama bu vakidir. O tekrar Topkapı Sarayı'na dönüyor. Buna Biniş-i Humayun derler. Bu Sultan Ahmet de 3. Ahmet devrinden beri İstanbul'da çeşitli yerlerde, mesela Küçüksu'da, efendim Ihlamur'da, bugünkü Yıldız Sarayı'nın olduğu yerde, Haliç kenarında Aynalı Kavak kasrında olduğu gibi küçük küçük kasırlar yapılmıştır. Kasır Arapça saray demek. Saray Farsçası, kasır Arapçası. Fakat nedense bize saray dendi mi padişahın oturduğu yer, kasır dendi mi bunun daha küçüğü anlaşılıyor. Cami ile mescit gibi. Halbuki böyle bir fark yok Arapçada ama halk arasında böyledir. Yani Aynalı Kavak Sarayı denmiyor mesela ona. Resmi kayıtlarda deniyor da halk arasında Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Yıldız
belki
Kasrı.
Belki sürekli bir yaşama olmadığı için. Yani
ayırıyor yaşam, yani halk bunu ayırıyor. Saray dediği zaman padişahın devamlı oturduğu yer. Böyle bir şey başladı. Bu kasırların büyük ekseriyeti ahşaptır. İstanbul'un o zamanki mimari telakkisine muvafık olarak. Ve bunlar kısa zaman içinde rutubetten, yangından veya az oturulduğu için harap olmuştur ve yıkılmıştır. Çırağan kasrı var aynı şekilde böyle. Ve Sultan Abdülmecit'ten itibaren Bu kasırların artık kargir şekilde, yani taştan yeniden yapıldığını görüyoruz. Küçük Su Kasrı yeniden yapılmıştır. Ihlamur Kasrı yeniden yapılmıştır, Yıldız'daki. Sadabat Kasrı, o zaten harap olmuştu, oraya çok itibar etmediler. Ama en mühimi, Sultan Abdülmecid artık Topkapı Sarayı'nı terk etme lüzumunu hisseden padişahtır. Osmanlı Hanedanı'nda Verem son zamanlarda çok kendini gösteriyor. Sultan Mahmut Verem'den ölmüştür. Sultan Abdülmecid'de de Verem vardı. Bunun için mesela Masrak kasırlarını yaptırdı. Orada hava daha temiz. Oraya çıkar, orada oturdu. Onlar da Sultan Mecid'den kalmadı. İstanbul'un böyle her yerinde küçük küçük kasırlar var. Dediğim gibi bunlar günübirlik gitme yerleridir. Bazen de bir hükümdar ziyarete gelir. Bunlar daha ziyade Sultan Hamit'ten itibarendir. Şale Köşkü gibi mesela Yıldız'da. O hükümdar gelsin kalsın diye yapılır.
Oldukça enteresan bir
karşılama. Ama bütün dünyada böyledir. Yani otel motel yok. Kendi tamam. Sarayınıza götüremezsiniz.
Ama pek çok küçük başka yer var, hazırlanabilir ya, onun için.
Kolay işte bunun, bu vesileyle yapılmış. Bir de tabii siz hem burada ihtişamınızı gösteriyorsunuz, hem karşı tarafı onur etmek istiyorsunuz, hem onun gönlünü celbetmek istiyorsunuz. Burada çok, yani bu bir savaş gibi bir politika. Ya. Hmm. Savaşda zafer kazanmak, cephe kazanmak gibi bir şey bu. Politika ciddi bir diplomasidir. Bunun için yapılır ama İstanbul'da bir abide kazanmış olur bu vesileyle. Başka hükümdarlar geldiği zaman yine orada kalırlar. Sultan Abdülmecid bugünkü Dolmabahçe Sarayı denilen sarayı yaptırmıştır. Bu saray orası bir koydu eskiden. Doldurularak yapılmıştır. Önü bahçeydi. Hafif bir koydu. Koy doldurulmuş. Bahçeyle beraber has bahçedir orası. Yani padişahın ait İstanbul'daki arazilerdendir. Mülk arazilerdendir. Oraya Dolmabahçe Sarayı yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı Avrupa'yı bir üslupta, fakat arabesk ve Osmanlı tesiri altında yapılmıştır. Yani aslında eklektik ama orijinal bir mimarisi vardır. Yani birebir Avrupa'yı bir mimari değildir. Bizim halkımız bunu öyle zanneder ama öyle değildir. Mefruşatı Avrupa'dan umumiyetle belki getirtilmiştir ama pek çoğu da yine yerli imalatı, bilhassa döşemeler. Biz de biliyorsunuz döşeme yani dokuma inkişaf etmiş. Şimdi bu sarayın yapılması bir kere bir ihtiyaç olduğunu söyledik. Yani padişah neticede sokakta çadırda oturacak bir insan değil. Topkapı Sarayı bir devlet idare edilen yerdir. Zaten padişahın evi orada, sadece haremdir. Dolmabahçe Sarayı'nı da böyle düşüneceksiniz. Dolmabahçe Sarayı 3 kıtaya yayılan, 20 milyon kilometre kareye uzanan bir imparatorluğun kalbidir. Yani idare edildiği yerdir. Dolmabahçe Sarayı münhasıran padişahın kaldığı yer, onun evi değildir. Bir kere bunu bilmek lazım.
Metrekare olarak da aslında harem kısmı genel anlamda
Dolmabahçe Sarayı Topkapı Sarayı'ndan çok daha küçük, çok daha mütevazidir. Buraya geçişle ciddi bir tasarruf da sağlanmıştır. Topkapı Sarayı'nın maiyeti, personeli çok büyüktür. İhtiyaç öyledir. Dolmabahçe Sarayı'nda çok daha düşük maliyetle ve personel hizmetleriyle, ısınma, tefrişat hizmetleriyle idare edilebilmiştir.
Tek aslında bir bina her şeyden önce, evet, değil mi?
Toplu bir bina tasarruf icap ediyor. Avrupa'yı bir telakki. Yani bu bir böyle de bir faydası var. Binanın yapılışı asla hazineye zarar getirmeden emisyon farkı da yapılmıştır. Emisyon farkı demek şu. Şimdi devlet kağıt para basar, demir para basar. Üzerinde yazılan miktarla biliyorsunuz o kağıt, ona harcadığı masraf aynı değil. Arada çok fark var. İşte o fark hazineye gelirdir. Bilhassa metal paralarda. Ona emisyon farkı derler. Bu dünyanın her yerinde hazine geliridir. Havadan bir para. İşte bu para ile Dolmabahçe Sarayı yapılmıştır. Efendim Avrupa'dan borç parayı alınmış, ondan saray yapılmış. Bu söz Jön Türklerin uydurduğu hususlardan biridir. Bir kere Avrupa'dan
hiçbir
borç alındı. Borç alınmamıştır.
Alınmamıştır.
Dolmabahçe Sarayı yapılırken Kırım Harbi sürüyordu. Kırım Harbi'nde biliyorsunuz Ruslarla savaştık. Ruslar bizim topraklarımızı işgal etti. Mecbur kaldık, savaştık. Bu savaşta Sultan Abdülmecid'in dahiyane politikası sebebiyle İngiltere, Fransa ve İtalya bizim yanımızda müttefik oldu. Tarihte benzeri çok nadirdir. Bu sayede biz Rusları yendik, yenmemiz mümkün değildi. Mümkün değildi. Çünkü daha önceki 4-5 savaşta felaket hezimete uğramıştık. Bu savaş yapılırken savaş bedava olmuyor. Para istiyor yani. Asalım, keselim, alalım, girelim dediğiniz zaman maliyeciler iyi de hangi parayla diye soruyorlar. İşte bu savaşın masraflarını bütçe karşılayamadı. Çünkü artık bu savaşlar Osmanlı alıştı eski savaşlar gibi değil. İngiltere, Fransa oradan geldi ordularıyla. Siz bunun bütün yeme, içme, ibate, iaşesini karşıladınız. Gemilerle Rusya'ya gittiniz. Artık ateşli silahlar, toplar, fevkalade ehemmiyetli. Bu sebeple ve donanmamızı yakmıştır Ruslar. Zaten savaşın sebebi oydu biliyorsunuz. Sinop'ta donanmanın yakılması. Ciddi bir bütçe açığı vardı. Bu bütçe açığını kapatmak için 5 milyon lira borç alındı Avrupa'dan. Ve para ödenemedi. Çünkü karşılığı yoktu. Yani bunu tutup da aldılar saray yaptılar diye söylemek yanlıştır. Yani neticede borç da alınır saray yapılır. İhtiyaçtır saray, bir ihtiyaç. Devlet dairesinde yapılmıyor mu? Devlet daireleri bedava mı yapılıyor? Bütçeden para çıkmıyor mu şimdi?
Şu anda da yüzlerce, İller Bankası'ndan binlerce... belediyelerin pek çok ihtiyacı.
Osmanlı'da acaba şimdiki devlet dairelerinin kaçta kaçı kadar bina var? Yüzde biri kadar değil, binde biri kadar değil. Personel keza bir düşün, 20 milyonluk bir imparatorluk. Ne personeli şimdiki gibi, ne resmi daireleri şimdiki gibi. Bakanlıktan çoğu kira konaklarında. 2-3 odalı yerlerde koca imparatorluğu idare ediyorlar. Şimdi hadiseye böyle bakmak lazım. Gelelim Dolmabahçe Sarayı'nın planına. Gezenler bilirler. Dolmabahçe Sarayı bir ana bina. Küçük bir ana bina. Çok küçük bir ana bina. Yanında çeşitli apartmanlardan teşekkül eder. Küçük bina, bayramlaşma salonu, işte padişahın ofisi vesaire vesaire. Bir devlet dairesi. Devlet daireleri bir diplomatik mekan hüviyetindedir. Burada bayramlaşmalar, elçi kabulleri, merasimler vesaire vesaire olur. Esas saray halkının yaşadığı yer onun yanındaki çok basit mütevazi apartmanlardadır. Apartman diyorum ben, yani ayrı binalardadır. İki katlı, üç katlı binalar var. Bunları bugün görenler görüyorlar. Şaşırıyorlar belki nedir bunlar diye. Saray işte onlar. Dolmabahçe Sarayı. Saray halkı orada yaşıyor. Ha, onun içinde geziyorlar kısmen. Harem dairesi orada biliyorsun. Tamam güzel ama yani öyle ihtişam
küçük,
falan
küçük
yok.
Odalar.
Küçük küçük odalar, daireler. O kadar yani, basit. Çok basit bir ev. Ha, orada küçük küçük köşkler var, tamam. O bütün saraylar. Güzel bahçesi var, tamam. Bunun dışında Dolmabahçe Sarayı nedir? Sonra Dolmabahçe Sarayı'nı Cumhuriyet'ten sonra ne büyük iştiyakla kullandılar. Atatürk'ün ömrü orada geçti, orada vefat etti. Bir cumhur reisi olduğu halde. Padişahlar sarayda zevke sefa yapardı diye biz şiirlerde okuduk. Cumhuriyet devrinde de İsmet İnönü orada yaşadığı gibi. İsmet İnönü'nün İstanbul'da okuyan büyük oğlu orada kalırdı. Ömer. Dolmabahçe Sarayı'nda kalırdı. Celal Bey 2 sene kaldı reis cumhur olunca. 52'de terk etti. Bir de artık cumhur reisleri Dolmabahçe Sarayı'nda kalmadılar. Şu anda cumhur reisinin çalışma ofisi sarayın içinde değil. Onun yaverler dairesi var, yemekhanesi var, ahırla ilahi büyük Dolmabahçe Sarayı büyük bir kompleks.
Şu anda kalan kısmı.
Şu anda kalan kısmındadır. Evet. Şehzade yaverler kısmında. Onun yanında veliaht dairesi var. Bugün resim heykel müzesidir. Ondan sonra çeşitli daireler, İmrahor dairesi var. İşte kaymakamlıktır. Arkada tiyatro binası vardı ve ahırlar vardı. Onun yeri de stadyumdu.
Evet,
ne lazımsa yıkıldı orası. Babasının oğluymuş gibi İsmet İnönü oraya bir stadyum kondurdu. Karşında İsmet İnönü'ye Maçka'da bir apartman verdiler. Rüşvet demeyelim de hediye.
Kim verdi bunu?
İnşaat firması. İnşaat firması, evet. Koskoca yer, sarayın bir bahçesi. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir böyle bir şey.
Şimdi zaten bu restorasyon, daha doğrusu yenilenme çalışması yapılırken statta alttan bir şeyler çıkıyor dediler.
Eyvah.
Sonra ahırlar olduğu anlaşıldı. Sonra bir tartışma başladı. Ahırmış. Bir şey değil. Zaten ne ihtiyaç da değil. Yani
stadyum ihtiyaç.
Tabii.
Saraya, tarihe ne gerek var? Bana kalsa bütün tarihi ortadan kaldırmalı. Hepsine böyle binalar, stadyumlar yapmalı. Hatta boğazın da üzerine örtmeli. Öyle de binalar yapmalı. Lüzumsuz bir boşluk arada. Su boşluğu.
Metrekare kazanalım diyorsunuz.
Öbürü taşıdılar. Bir tane vardı Mecidiyeköy'de. Esas taşınacak olan buydu. Şeyin en güzel yanı sarayların bahçesinde. Enteresan. Yani görülmüş bir şey değil. Hem çirkin, hem tarihe saygısızlık, hem gayrimeşru bir iş. Yani sarayın bahçesinde nasıl...
Kimse itiraz etmedi mi o zaman?
Etmedi. Kim edecek İnönü zamanında buna? Haddine mi düşmüş itiraz etmek? Gazeteler yazamaz bile böyle bir şeyi. Belki teşekkür bile etmişlerdir. Stadyum kazanıyor şehrimiz diye.
Yani şimdi tabii ki şehir stadyum kazansın, bunda değiliz.
Efendim, bu
ama yani koskoca şehirde
efendim,
stadyum yapılacak.
Bir şehirde stadyumlar elbette olacak. Olmazsa zaten oraya şehir denmez. Bu gayet tabii bir şey. Ondan bahseden yok zaten. Niçin tarihi eserlerin üzerine yapılıyor? Maksat bu. Bir de şehrin içi orası. Trafik, başka sebeplerle, emniyet. Binlerce insan oraya toplanıyor. Allah korusun bir bomba patlasa neler olur? Emniyet şeyisi var.
Maalesef.
Hele bu devirde artık çağ dışı bir şey bu. Çağ dışı bir şey ama yapıldı. Dolmabahçe Sarayı'nı bu hale getirdiler. Yani bu Cumhuriyet devrinde bu hale geldi. Ondan sonra zaten şu anda bir müzedir. Ziyaret edilebiliyor belli kompleksleri. Burada Sultan Abdülmecit yaşadı. Sultan Abdülhamit yaşamadı. Sultan Abdülaziz çok az yaşadı. Sultan Reşat yaşadı. Sultan Vahidettin yaşamadı. ve Halife Abdülmecid Efendi yaşadı. Halife Abdülmecid Efendi sürgüne giderken Dolmabahçe'den götürüldü. Dolmabahçe mühürlendi ve bütün saraylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlandı. Şu anda da Milli Saraylar Daire Başkanlığı var. Bütün padişah sarayları oraya bağlıdır. Yani şey olarak resmen böyledir. Ve ondan sonra tamir edilip müze olarak açıldı. Burada kalan emektarlar da sokağa atıldı. Yani saray halkından kapının olanları da konuyor. Kapının önüne kondu.
Anlatılır hikayesi. Çok trajik.
Bir kısmı Darülaceze'ye düştü. Bir kısmı sokaklara düştü, dilenci oldu. Bir kısmı araba çarptı. Bir kısmı kendini öldürdü. Bir kısmı kayıkçı, kürekçi, polis, jandarma, bekçi onlarla evlenip hayatını kurtardı. Bir kısmı köylerine gittiler. Çerkes çoğu, Kafkasyalı. Yani o da trajik bir hadisedir. Hatta yani Dürüşehvar Sultan'ın, yani halifenin kızının oyuncakları bile, o gün oynadığı oyuncaklar ortada idi.
O kadar son dakika çıkmış.
Son dakika tabii, zaten öyle gece biliyorsunuz geldi, derhal terk edeceksiniz. Ve harem dairesine geçmesine izin vermediler halifenin. Halifeyi şeyinde tuttular ofisinde. Bavul bavul yok, dışarı çıkmak yasak. Elektrikler, telefonlar kesilmiş. Yatak çarşaflarına eşyalarını sardılar ev halkı. Ve 24 saat içinde sarayı terk ettiler. Yani Halife Abdülmecid Efendi kendi odasına gidemedi çamaşırların eşyalarını toplamak veya eşyalarını alabilmek için. Hareme haber gönder. Haremde halkı da öyle. Öyle çıktı. Orada kaldı. Yani akşama kadar polis nezaretinde, ofisinde tutuldu. Onun için gidenler sonra gördüler. Dürüşehvar Sultan'ın böyle bir dikiş oyuncağı var. O böyle ortada duruyor. Yani oynarken hadi kızım gidiyoruz diye. Yani o zaman Sultan Abdülaziz Çırağan Sarayı'nı yaptırmıştı. Çırağan Sarayı Dolmabahçe Sarayı'nın daha ileride. Burası daha önce bir köşk var. Padişah Köşkü, Çırağan Köşkü, Lale Devri'nden kalma ahşap. Yanında bir Mevlevihane var. Bu Mevlevihane'yi istimlak ediyor padişah. Zaten mülkü saraya ait. Başka yerde bu Mevlevihane ihya ediliyor. Buraya Çırağan Sarayı yapılıyor. Şimdi Çırağan Sarayı niye yapılıyor? Sultan Abdülaziz'in kanaati şu. Şimdi Dolmabahçe Sarayı resmi işler için kullanılsın. Padişah Çırağan'da otursun. Bir misafir falan geldiği zaman Dolmabahçe'de kalsın. Avrupa'da böyledir biliyorsunuz.
Günlük işlerini kendi...
Tabii, Avrupa'da mesela Kraliçe Elizabeth'in sarayı vardır, Buckingham. Annesinin sarayı vardır, Sandringham. Galler Prensi'nin ayrı sarayı vardır. Yani her bir ayrı sarayı vardır. Ayrıca kraliçenin başka sarayları vardır. Balmoral Köşkü vardır. Yazın oraya gider mesela. Windsor Kalesi vardır. İngiltere, Londra'nın yakınlarında. Bütün Avrupa'da da böyledir. Başkenti birkaç sarayı vardır hükümdarın. Bunlardan birinde oturur, birinde resmi merasimler, ilahir veya misafirler karşılanır. Sultan Abdülaziz'in de böyle bir niyeti vardı. Biz ailece padişah olarak Çırağan'da oturalım. Yakın zaten birbirine biliyorsunuz. Dolmabahçe Sarayı da bu işler için kullanılsın. Bunun için Çırağan Sarayı'nı yaptırdı. Çırağan Sarayı da çok güzel bir saraydır. Dolmabahçe Sarayı'ndan daha güzeldir. Mimari olarak biraz da Avrupa'ya benziyor ama çok güzel, çok aydınlık, çok ferah bir saraydır. Pozisyon itibariyle de Dolmabahçe'den daha iyidir, daha esintili bir yerdir ve tercih edilmiştir. Fakat uğur getirmemiştir padişaha. Kısa bir zaman tahta kaldıktan sonra tahttan indirildi biliyorsunuz. Buradan alınarak Topkapı Sarayı'na hapsedildi. Oradan da Feriye Sarayları denilen Dolmabahçe'sinin yanında sıra sıra çok basit, mütevazi yalılar vardır. Hanedan mensupları orada kalırlar. Oraya getirildi. Şimdi onların bir kısmı lise, üniversite falan. Oraya getirildi ve burada şehit edildi. Çırağan Sarayı boş kaldı. Harap oldu. Daha sonra Sultan Murat, tahttan indirilen Sultan Murat Çırağan Sarayı'na getirildi ve orada yaşadı. Tamamında değil, sarayın bir kısmı var. Şimdi Kız Lisesi'dir orası. O kısımda yaşadı. Geri kalan bugünkü saray eskisi gibi duruyordu. Burası 2. Meşrutiyet'te Meclis-i Mebusan'a tahsis edildi. Yani Osmanlı Parlamentosu'na tahsis edildi. Kısa bir müddet burada toplandıktan sonra saray yandı. Şimdi ne lazım? Bu güzelim sarayda parlamento niye toplanıyor? Parlamento demek kimin girip çıktığı belli olmayan yer demek. Ne kadar korunaklı da olsa. Bu güzelim saray eşyalarıyla beraber yandı. Neden yandığı hakkında hala bugün kat'i bir malumat yoktur. Bir sabotaj mı yoksa kaza mı? Kaza olduğu fikri üzerinde duranlar bir elektrik kontağı, fakat daha ziyade üst katlarda açık söndürülmemiş bir sobanın bu hadiseye sebebiyet verdi. Kıvılcım sıçrıyor. Döşemeler, perdeler ve üst kattan başlayan yangın bütün binayı yakmıştır. Taş bina olmakla beraber içi tamamen yanmıştır. İçindeki kıymetli eşyalarla beraber. Bu bina biliyorsunuz yıllarca mahzun bir şahit olarak mazinin durdu. Ve 80'lerde burası bir otelle ihale edildi. Otel yanına aynısından benzer bir bina yaptı. Burayı da tamir etti ve otel olarak açıldı. Hiç değilse Hiç değilse saray değilse bile otel olarak açıldı ve yaşıyor. Şu anda da gezmek isteseniz bile en azından Çırağan Sarayı'nın işte dışını hiç değilse görebiliyorsunuz.
Bu özellikle denizden yolculuk yapanlar
evet,
için.
Evet, çok güzel bir de manzaradır. Sultan Abdülhamit tahta çıktığında ne Çırağan'da oturdu ne Dolmabahçe'de oturdu. Sultan Abdülhamit'in bir mütevazi yapısı. İkincisi aşırı disiplinli havası. Üçüncüsü bendeganının az oluşu. Diğer padişahlar kadar çok fazla mahiyeti yok. Dördüncüsü emniyet. Çünkü biliyorsunuz sahil sarayı her zaman gemilerle emniyeti ihlal edilebilecek pozisyondadır. Nitekim Sultan Abdülaziz'i Çırağan Sarayı önüne yanaşan gemiler tahtanı indirdi, aldı götürdüler. Sultan Abdülhamit bunun için orada oturmadı. Yukarıda Dolmabahçe Sarayı'nın Çırağan Sarayı'nın ilerisinde yukarıda tepede Yıldız Tepesi var. Orada eskiden Yıldız Köşkü vardı. Sultan Abdülmecit devrinde yapılmış ahşap bir köşk. Orada yaşadı. Sonra o köşkü çeşitli binalarla saray haline getirdi. Yıldız Sarayı'na saray demek adettir. Fakat saray denecek hiç bina yoktur içinde. Küçük küçük ofisler vardı. Bunlardan sadece Büyük Maben Dairesi'nin mimari stili saraya benzer. Küçüktür ama padişahın ofisidir. Hatta çok zaman da orada yatardı. Misafir kabullerini orada yapardı. Onun dışında Yaverler Dairesi. Arkada küçük küçük iki katlı apartmanlar, harem dairesi, kadın efendiler dairesi, küçük küçük köşkler. Bunlar pavyon şeklinde iki odalı, üç odalı köşkler. Av köşkü gibi. Bunlarda da bazen saray halkı.
Yıldız Parkı'nın içindeki.
İçinde. Onlar şale köşkü gibi, çadır köşkü gibi köşkler. Bir de Yıldız Sarayı'na çok yakın küçük küçük köşkler. Burada bir kompleks meydana getirdi. Etrafı kapalı. Camisi de yakın. Cuma selamına çıkacağı. Bütün devletin ofisleri, şifre dairesi, her şey elinin altında bir meydan. Meydanın karşısında şifre dairesi, yani yazışmalar, katipler. Bir tarafında yaverler, bir tarafında kütüphanesi. Arkada kadın efendiler dairesi. Buraya
zaman
hepsi kontrol altında. Tam böyle kontrol altında. Küçük küçük binalar. Burada oturdu. 30 sene memleketi buradan idare etti. Ve burada tahttan indirildi. Yıldız Sarayı biliyorsunuz yağma edildi. Daha sonra kumarhane yapıldı. Uzun yıllar kumarhane olarak kullanıldıktan sonra Harp Akademilerine verildi. Harp Akademilerine buradan çıktıktan sonra müze yapıldı. Bir kısmı İrstika olarak İslam Konferansı'nın dairesi olarak kullanılıyor. Yalnız arada Sultan Vahidettin var. Sultan Vahidettin son padişah da yine Yıldız Sarayı'nda oturmayı tercih etmiştir. Ve son padişahın oturduğu yer Yıldız Sarayı'dır. Demek ki İstanbul'da üç mühim saray var. Çırağan, Dolmabahçe, Yıldız. Karşıda Beylerbeyi Sarayı. O bir istirahat köşküdür. Misafir ağırlama köşküdür. Oturmak, yaşamak için yapılmamıştır. Fakat ömrünün sonunda tahttan indirildikten sonra Sultan Abdülhamit hiç sevmediği, rutubetinden dolayı her zaman şikayet ettiği bu sarayda ömrünü geçirdi. 5 sene ve burada vefat etti.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah.